Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 25 İsven 1403, Hicri Kameri 14 Ramazan 1446 ve Miladi 15 Mart 2025 Cumartesi. Ayrıca İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti durumunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle tebrik ediyoruz. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından din alimi Fahreddin Altan ile İmam Hasan Aleyhisselam veladeti üzerinden yap röportaj Ramazan Özel Programı İslam'ı Tanıyalım ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Irakçı, İran karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Avrupa ile diyaloğa hazır. Hükümet sözcüsünden Petrol Bakanı'na yaptırım teklisi ihraca durdurulamayacak. Bağdat'ın İran'dan gaz ithalat muafiyetinin uzatılmasının ve bunun Irak'ın elektrik üretimine etkisinin incelenmesi. Hamas kalıcı ateşkese bağlıyız. Siyonist rejimi Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı. Paşinyan'dan Türkiye'ye Ermeni soykırımının tanınması bizim önceliğimiz değil. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin diğer ülkelerle iyi diplomatik ilişkiler kurma konusundaki yaklaşımını vurgulayarak, İran'ın Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde etkileşim ve diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Parsü'den İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, cumartesi günü Hollanda Dışişleri Bakanı Kasparold Kamp ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanı da Hollanda ile İran arasındaki uzun süreli ilişkileri ve İran'ın bölgesel gelişmelerdeki önemli rolüne dikkat çekerek devletler arası ilişkilerde anlayış oluşturmak ve anlaşmazlıkları gidermek amacı ile tüm diplomasi imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirhane, Amerika'nın Petrol Bakanı Mohsen Paknejad'a yaptığı uygulama kararına tepki göstererek İran'ın petrol ihracatının durdurulamayacağını ve küresel petrol pazarındaki payından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Muhacirhane sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı. Yaptırımlara maruz kalan birkaç bakanlıktan biri de Petrol Bakanlığı'dır. Amerika Pak Nejad'ı acele ile yaptırım listesine ekliyorsa bu bakanlığın faaliyetlerinden endişe duyduklarını gösteriyor. Eğer önceki yaptırımları işe yarasaydı yeni ve güncellenmiş yaptırımlara ihtiyaç duymazlardı. Petrol ihracatımızı kimse durduramaz. Küresel petrol pazarındaki payımızdan vazgeçmeyeceğiz. Amerikan hükümeti dün Pak Nejad'ı yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yaptırımın Pak Nejad'ın İran petrolünü satma konusundaki yoğun çabaları nedeniyle getirildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Amerika'nın uyguladığı maksimum baskı politikası çerçevesinde aranan bu yeni yaptırım kararı Pak Nejad'ın göreve gelmesinden sadece 7 ay sonra yürürlüğe girdi. Kendisi bu kısa sürede defalarca İran'ın petrol ihracatının asla durdurulamayacağını vurguladı ve Amerika'nın baskı politikasının başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca İran yaptırımları aşarak küresel pazarda petrol satmak için çeşitli yollar geliştirmiştir. Irak'ta siyasi ve ekonomik çevreler Amerika'nın Irak'ın İran'dan elektrik üretimi için gaz ithalat muafiyetini uzatmama yönündeki müdahaleci eylemini eleştirirken bu kararın Irak halkı ve ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacağını belirtti. Parsuden İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı bilgiye göre Irak'ın Al-Malume haber sitesi, Amerika, Irak'ta elektrik üretimine engel oluyor ve Irak halkını enerjiden mahrum bırakıyor başlıklı haberinde şunları yazdı. Irak'taki elektrik sektörünün geleceği artık daha netleşmiş durumda. Bu gelişme, Amerika'nın İran'dan ve Irak'a gaz ihracatı muafiyetini durdurduğunu duyurmasının ardından geldi. Irak hükümetinin Washington ile bu konuda bir anlaşmaya varmak için yaptığı tüm siyasi girişimler başarısız oldu. Amerika'nın bu adımları Irak halkını zor durumda bırakma niyetini ortaya koyuyor. Zira İran gazını Türkiye ve diğer bazı ülkelere ihraç etmeye devam ederken Amerika bu duruma herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Irak eski milletvekili Muhammed El-Şebeki, Al-Malume Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Irak'taki elektrik krizinin sorumlusu Amerika'dır ve Irak hükümeti Amerika'ya bu iç meselelere müdahale etmemesi gerektiğini açıkça belirtmelidir. Amerika kendi taleplerini Irak hükümetlerine kabul ettirmek için elektrik konusunu bir baskı aracı olarak kullanıyor. Ayrıca Amerika, Irak'ta enerji sektörünün gelişmesini engellemek için uluslararası yatırım şirketlerinden ülkede faaliyet göstermesine mani oluyor ifadelerini kullandı. Irak parlamento üyesi Zehra El-Bicari, Irak elektrik santrallerini çalıştırmak için İran'dan büyük miktarda gaz ithal etmeye mecburdur. Amerika yaptırımları nedeniyle Irak enerji ihtiyaçlarını karşılamakta artan zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu durum ekonomik ve yaşam standartları açısından zaten sıkıntılar çeken Irak halkını daha da olumsuz etkileyecektir dedi. Bicari Irak'ın İran'dan ithal ettiği gazın yerine geçecek hızlı bir alternatif yok. Enerji sektöründeki kalkınma projeleri henüz başlangıç aşamasında ve Körfez İşbirliği konsey ülkeleriyle elektrik bağlantısı mevcut ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaşmış değil şeklinde konuştu. Irak parlamentosunun elektrik ve enerji komitesi üyesi Hatif Esaidi, Irak Elektrik Bakanlığı elektrik krizini çözmek için hala etkili bir yol bulabilmiş değil açıklamasında bulundu. Hamas sözcüsü Abdülatif Elkanu, Hamas'ın arabulucular tarafından sunulan tüm ateşkes tekliflerine esneklik ve olumlu bir tutumla yaklaştığını belirtti. Ancak şu an topun İsrail tarafında olduğunu ve Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmak için sürekli olarak süreci baltaladığını ifade etti. Filistin'deki Hamas hareketinin sözcüsü Dr. Abdullah Elkanu yeni ateşkes teklifiyle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı. Bize arabulucular aracılığıyla iletilen her teklifi destekliyor ve esnek bir yaklaşımla karşılıyoruz. Elkanu Hamas'ın birçok teklifi olumlu yanıt verdiğini ve şu an kararın İsrail tarafında olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun engellemeleri ve Hamas'ın tutumu şöyle: Elkanu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğini güvence altına almak amacıyla ateşkes görüşmelerini kasıtlı olarak geciktirdiğini söyledi. Hamas sözcüsü, İsrail'in sık sık ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini ve bu ihlalleri arabuluculara ilettiklerini belirtti. Elkanu, Hamas'ın taleplerinin ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in anlaşma maddelerine uymasını sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti. Hamas heyetinin geçtiğimiz gün Kahire'ye döndüğünü belirten Elkanu, Mısır yetkileriyle ateşkes müzakerelerinin son gelişmelerini değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca Hamas'ın arabulucuların önerisini kabul etmesinin sürecin ikinci aşamasına geçişin bir alternatifi olmadığını, ancak savaşın sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi için müzakerelerin önünü açtığını belirtti. Lübnan Sivil Savunma Birimi, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki Burj el Muluk kasabasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısını duyurdu. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İsrail ordusu Lübnan'daki ateşkesi açıkça ihlal ederek bugün cumartesi Lübnan'ın güneyinde bulunan Burj el Muluk kasabasındaki bir aracı insansız hava aracı ile hedef aldı. Lübnan Sivil Savunma Birimi saldırı sonucunda iki kişinin şehit olduğunu doğruladı. İsrail ordusu son 3 ay içinde yüzlerce kez ateşkesi ihlal etti ve neredeyse her gün hava ve İHA saldırıları da düzenledi. Bu sürekli saldırılar nedeniyle Lübnan ordusu resmi bir bildiri yayınlayarak İsrail'in saldırılarını kınadı ve bunları İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasının ülkenin dış politikasının önceliği olmadığını, ancak bu soykırımın inkarının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca Zengezur koridorunun Ermenistan için kabul edilemez olduğunu ve Batı Azerbaycan'ın Ermenistan'da var olmadığını vurguladı. Teslim Haber Ajansı'na verdiği demişti Paşinyan, resmi tutumumuz Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasının Ermenistan'ın dış politika öncelikleri arasında yer almadığıdır dedi. Ancak bu olayın imkanının imkansız olduğunu ve Ermeniler için büyük katliamın bir gerçek olduğunu belirtti. Ocak ayında Ermenistan Başbakanı İsviçre'deki Ermeni toplumu ile yaptığı görüşmede Ermeni soykırımının ne olduğunu ve bu konuda ne gibi sonuçlar çıkartılması gerektiğini anlamanın da hala gerekli olduğunu söylemişti. Paşinyan soykırımı inkar etmediğini açıkladı. Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşmenin zaman meselesi olduğunu, ancak bu sürecin sabır ve zarar vermeme mantığıyla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Paşinyan, Zengezur koridoru hakkında sorulan bir soruya bu terimin Ermenistan için anlamsız ve kabul edilemez olduğunu, çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'nin bu ifadeyle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. Ayrıca Zengezur koridorunun toprak bütünlüğüne yönelik bir iddia olarak görüldüğünü belirtti. Paşinyan, Ermenistan'ın bölgesel iletişimi açma konusunda istekli olduğunu ve 4 sınırlarının da 2 tanesinin tamamen kapalı olduğunu vurguladı. Zengezur koridoru ifadesinin üçlü bildiride yer almadığını belirterek bu tür açıklamaların yanlış anlaşılmasına yol açabileceğini ifade etti. Paşinyan üçlü bildiride yer alan esirlerin değişimi ve Karabağ'daki Ermeni nüfusunun durumu hakkında ise önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan Başbakanı Karabağ'ın yok sayılmasının Azerbaycan tarafından sürekli bir şekilde vurgulandığını ve bu durumun bölgedeki göçmen sorununu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Bir Türkiye yetkilisi Suriye'deki Mazlum Abdi ve Ahmet El Culani arasındaki anlaşmaya değinerek Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yakında bir askeri üs kurmayı planladığını belirtti. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Türkiye'nin Suriye'deki üst düzey heyetinin Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmet el-Şara ile yaptığı görüşmelerin ardından Mazlum Abdi'nin komutasındaki YPG ve Ahmet el-Şara arasında Kürt güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda bir anlaşma sağlandı. Türkiye bu anlaşma doğrultusunda Fırat'ın doğusunda bir askeri üs kurmayı hedefliyor. Hükümet yetkilisi YPG'nin 60-70 bin kişilik bir orduya sahip olduğunu iddia ettiğini, ancak gerçek düzenli güçlerine yaklaşık 25 bin kişiden oluştuğunu belirterek şöyle devam etti. Gerisi ise yol, kesiciler ve haydutlar gibi hareket eden kişilerden oluşuyor. Bu kişiler silahları ile birlikte Suriye ordusuna katılacak ve belirli bir bölgede yoğunlaşmayacaklar. Suriye ordusu onlara eğitim verecek. Ayrıca YPG'nin yabancı üyelere ülkelerin çıkarılacaktır. YPG liderleri bir parti kuracak ve siyasi faaliyetlere de devam edecektir. PKK'nın silahsızlanma ve çözülme için bir takvim belirleyeceği de belirtildi. Türkiye'nin istihbarat servisi MIT hem Suriye hem de Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu sürecin şeffaf ve kalıcı olup olmadığı inceleniyor ve somut sonuçlar ortaya çıkana kadar hiçbir konuda tartışma yapılmayacaktır. Şu anki tek gündem maddesi örgütün çözülmesi ve silahsızlanmasıdır. Ayrıca Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi yetkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tatil sonrası gerçekleştirileceği bildirildi. Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı İsrail rejiminin Lübnan'a karşı yürüttüğü son savaşın neden olduğu zararları 14 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ifade etti. Fayez Ressamli, İsrail rejiminin savaşın Lübnan'a verdiği zararları değerlendirirken bu savaşın yol açtığı kayıpların 14 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bakan, İsrail ordusunun bulunmadığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarından başladığını ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde yeniden inşa sürecinin devam ettiğini söyledi. Resami, Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Alexander Rugakov ile görüşmesine ilişkin olarak Rusya Büyükelçisi ile yaptığımız toplantıda kendisi Lübnan'a yardım teklifinde bulundu ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla bizi Rusya'ya davet etti açıklamasında bulundu. Daha önce de Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam, Rusya'nın Russia Today televizyonunda yaptığı açıklamada İsrail savaşının Lübnan'a doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 15 milyar dolarlık zarar verdiğini açıklamıştı. Bu zararların İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen geniş çaplı yıkımlar, konutların, tesislerin ve devlet altyapılarının tahrip edilmesiyle dolaylı ekonomik kayıpları kapsadığını belirtmiştir. Yemenli bir yetkili Yemen'in Siyonist rejime karşı deniz operasyonlarının yeniden başlamasından bu yana hiçbir İsrail gemisinin Yemen'i çevreleyen denizlerden geçmeye cesaret edemediğini belirtti. Fars Ödeğin Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için rejime baskı yapmak amacıyla son birkaç günde Siyonist gemilere karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatma aşamasına girerken San'a'daki bir hükümet yetkilisi Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Yemen çevresindeki denizlerdeki herhangi bir İsrail gemisini hedef almaya hazır olduğunu duyurdu. Yemen esirlerle ilgili Ulusal Komite Başkanı Abdülkadir el-Murtaza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yemen Deniz Harekat Odası'nın fotoğrafını yayınlamak, denizdeki hareketliliği sürekli olarak izlediklerini, Allah'ın izniyle avın kolay olacağını söyledi. Yemen'in Gazze ablukasını kırmak için Siyonist rejimi verdiği 4 günlük sürecin sona ermesinden bu yana hiçbir İsrail gemisinin Yemen çevresindeki denizlere geçmeye cesaret edemediğini sözlerine ekledi. San'a hükümetinden bir yetkili Siyonist işgalcilere seslenerek Gazze'deki kardeşlerimize gerekli yardım malzemelere ulaşmazsa Yemen'deki operasyonların yoğunlaşmasını bekleyin ifadesini kullandı. Yemen'deki işgalci rejime Gazze şeridindeki kuşatmayı kırmak için verilen 4 günlük sürenin çarşamba gecesi sona ermesinin ardından Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi şu açıklamayı yaptı. Bu ülkenin Siyonist rejimin gemilerine karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatma kararı ve bu rejimin deniz ablukası uygulama aşamasına girmiş Yemen donanması Yemen çevresindeki denizlerden geçen İsrail gemilerinin hareketlerini izlemeye başlamıştır. Bu bağlamda Lübnan'ın El Ahbar gazetesine bilgi veren askeri kaynaklar Sana'da güçlerin Yemen'in İsrail gemilerini abluka altına alma kararını ihlal eden gemilere yönelik ağır saldırılar düzenlemeye hazırlandı. Bu operasyonların sadece gemilere hedef almakta sınırlı olmadı, gemileri batırmayı da kapsadığı bildirildi. Son haftalarda Amerika ile Kanada arasındaki ticari gemilerinin artmasıyla birlikte Kanada hükümetinin Amerika'ya ihraç edilen elektriğe ek ücret uygulama kararı Donald Trump'ın sert tepkisini çekti. Amerika hükümeti çeşitli alanlarda Gazze'deki İsrail soykırımını desteklemeye devam ederken özellikle Filistin halkına yönelik saldırılara karşı çıkan öğrenciler ve yabancı uyruklu protestoculara yönelik baskıyı artırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Trump yönetiminin İran'a yönelik söylem ve eylem çelişkisi üzerine. Amerikan Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında İran ile müzakere etmeye hazır olduğuna dair açıklamalar yapmış, hatta bu konuda İran İslam Devrim lideri Ayetullah Hamine'ye bir mektup göndermiştir. Ancak Trump, gerçekte İran'a karşı maksimum baskı politikasını daha da genişleterek her gün yeni adımlar atmakta. Bu çerçevede Amerika Hazine Bakanlığı 12 Mart Çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Mohsen Paknejad ile İran'ın petrol ihracatı ile bağlantılı bazı şirketler ve gemilere yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Amerika Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından yayınlanan bildiride bu yaptırımların İran'ın Çin'e petrol göndermek için kullandığı gölge filosu ve diğer gemilere yönelik baskı artırma hedeflediği iddia edilmiştir. Amerikan yönetiminin maksimum baskı stratejisinin bir parçası olarak İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalıştığı belirtilmiştir. Bildiride ayrıca Mohsen Paknejad'ın yaz aylarından itibaren İran Petrol Bakanı olarak görev yaptı ve İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu ve Emniyet Güçlerine milyarlarca dolarlık petrol tahsisinde kilit bir rol oynadığı öne sürülmüştür. İran'a yönelik petrol yaptırımlarının genişletilmesi kapsamında Çin, Hong Kong, Hindistan, Bangladeş, Seyşeller ve Surinam gibi farklı bölgelerdeki şirketler ve gemiler hedef alınmıştır. Amerikan yönetimi bu yaptırımları uygulamaması halinde yaptırımları ihlal eden kişi ve kurumlara karşı sivil veya cezai yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Trump güç yolu ile barış stratejisi çerçevesinde İran ile müzakereler yolu ile sorunları çözmek istediğini iddia etmektedir. Ancak Trump'ın söylemlerinde ve hatta mektubunda baskıcı bir dil kullandı ve İran'ın taleplerini dikkate almadan sadece Amerika'nın taleplerini dikte etmeye çalıştığı görülüyor. Trump Fox Business'e verdiği bir röportajda geçtiğimiz hafta çarşamba günü Ayetullah Seyyid Al-Hamine'ye bir mektup yazdığını ve onu müzakereye davet ettiğini açıklamıştır. Trump röportajında şu ifadeleri kullanmıştır. Tercihi müzakere etmek ve İran ile bir anlaşmaya varmaktır. Diğer seçenek ise harekete geçmenizdir. Çünkü İran'ın nükleer silah sahibi olması kabul edilemez. Trump'ın İran İslam Devrim liderine mektup gönderdiğini açıklaması, Washington'un diplomasi yanlısı olduğu imajını oluşturma ve müzakere topunu İran'ın sahasına atma girişimi olarak değerlendiriliyor. Ancak Trump güç yolu ile barış stratejisi çerçevesinde İran'ı tehdit ederek kendi şartlarını dikte etmeye çalışmaktadır. Nitekim Trump'ın mektubu, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin özel temsilcisi aracılığıyla İran'a iletilmiştir. Trump'ın Ayetullah Hamine'ye mektup gönderdiğinin duyurulmasının ertesi günü İranistan devrim lideri şu açıklamayı yapmıştır. Bazı zorba devletler ısrarla müzakere etmek istediklerini söylüyor. Ancak onların amacı sorunları çözmek değil, kendi isteklerini dayatmaktır. Müzakere yolu ile karşı tarafa kendi şartlarını kabul ettirmek istemektedirler. Ayetullah Hamine'yi ayrıca Amerika'nın önerdiği müzakerelerin İran'ın nükleer programı ile sınırlı kalmayacağını vurgularken şu ifadeleri kullanmıştır. Bu devletlerin müzakere olan ilgisi sorunları çözmek için değil, baskı ve dayatma içindir. Sürekli yeni talepler öne sürüyorlar. Savunma kabiliyetlerimiz ve uluslararası gücümüzle ilgili olarak şunu yapmayın, şununla görüşmeyin, füze menziliniz şu kadar olmasın gibi yeni talepler getiriyorlar. İran bu talepleri kesinlikle kabul etmeyecektir. 12 Mart çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın mektubunun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Karkaş aracılığı ile Tahran'a ulaştığını açıklamıştır. Ayetullah Hamine aynı gün Amerika ile müzakereyi bir kez daha reddetmiş ve bunun gerekçesi olarak Amerikan yaptırımlarının kaldırılacağına dair güven eksikliğini göstermiştir. Bir halka hitap konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır. Bazıları sürekli müzakere meselesini gündeme getiriyor ve neden cevap vermiyorsunuz, neden Amerika ile müzakere etmiyorsunuz diye soruyor. Eğer amaç yaptırımların kaldırılması ise Amerika ile müzakere bu yaptırımları kaldırmayacaktır. Aksine yaptırımları daha da sıkılaştıracak ve baskıyı artıracaktır. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Marco Rubio kimdir başlığı altında. Marco Rubio, Amerikalı bir siyasetçi, diplomat ve avukattır. Ocak 2025'ten itibaren Amerika'nın 72. Dışişleri Bakanı olarak seçilmiş ve görevine başlamıştır. Rubio, 2011 yılından bu yana Amerikan Senatosu'nda senatör olarak görev yapmaktaydı. 20 Ocak 2025'te güven oyu alarak Trump hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak seçildi. Paris Studio olarak Rubio'nun hayatına ve tartışmalı açıklamalarına göz atıyoruz. Rubio aslen Küba kökenli olup Miami'de doğmuştur. 1990'lı yıllarda West Miami Şehir Konseyi üyesi olarak görev yapmış, ardından 2000 yılında Florida Temsilciler Meclisi'ne seçilmiş ve Kasım 2006'da Florida Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştur. Bu göreve 2 yıl boyunca hizmet vermiştir. Rubio, Nisan 2015'te 2016 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamıştı. Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı hakkında sert açıklamaları bulunmakla birlikte Çin ve İran'a karşı da sert bir duruş sergilemektedir. Reuters'e göre Trump'ın en radikal dış politika isimlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 1 Ekim'de Amerikan Senatosu üyesiyken İran'ın İsrail rejimine yönelik füze saldırısını kınamış, ancak İsrail'in işlediği suçlara değinmeden İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştur. Rubio şu iddiada bulunmuştur. İran'ın İsrail sivillere yönelik acımasız füze saldırısı bizim her zaman bildiğimiz bir gerçeği pekiştiriyor. İran, Batı Asya'da ölüm, kaos ve nihayetinde İsrail'in tamamen yok edilmesi yoluyla hakimiyet kurmaya çalışıyor. Rubio ayrıca İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemiş ve İsrail'in İran hava sahasına girmeden farklı hedeflere saldırabileceğini savunmuştur. Rubio, İran'ın nükleer bomba peşinde olduğunu iddia etmektedir. Face the Nation programına verdiği son röportajda İran'ın Amerika'nın kırmızı çizgisini aşması halinde askeri müdahale ile karşı karşıya kalacağını söylemiştir. Amerikan Dışişleri Bakanı olduktan sonra Rubio ilk günlerinde İsrail rejimine olan desteğini de açıkça ilan etmiştir. Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'e desteğin Trump yönetiminin öncelikli politikalarından biri olduğunu belirtmiş ve yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın hızlandırmasını vurgulamıştır. Bu kapsamda Rubio geçtiğimiz hafta ilk sosyal medya platformundaki kişisel hesabında şu ifadeyi paylaşıyor. Amerika'da Hamas destekçilerinin vizelerini iptal edeceğiz ve onları sınır dışı edeceğiz. Rubio, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada Filistin'i destekleyen bazı kişilerin öğrenci vizelerinden iptal edilmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Aynı doğrultuda Rubio 4 Mart'ta düşmanca bir tutum sergileyerek Amerikan egemenliğinin Sarılı Hareketi'nin terör örgütleri listesine aldığını da duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın Kutlu Veladet Yıl Dönümünü idrak ediyoruz. Münasebet hakkında din alimi Sayın Fahrettin Altan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Uzman konuğumuzun konuyla ilgili görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın doğumunu bütün Müslümanlara ve ağamız İmam Rıza, İmam Zaman Aleyhisselam'a tebrik ederim. İmam Hasan Aleyhisselam'ın hayatını kısa olarak inşallah anlatmaya çalışacağım. İmam Ali ve Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam, hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü Medine şehrinde dünyaya geldi. Künyesi Ebu Muhammed, lakapları ise Seyyid, Sid, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir ve Velidir. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yıl Hazreti Peygamber'in döneminde, 30 yılda Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 40. yılında Hazreti Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların isteği üzerine onların önderliğini üstlenerek kendi valilerini çeşitli şehirlere gönderdi. Beni Ümeyye'nin eski dönemlerden beri Beni Haşim'e karşı kini vardı. Bundan dolayı hilafeti İmam Hasan'ın elinden çıkarıp kendi ellerini almak için planlar düzenlediler. Bu maksatla Muaviye İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasını, İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasına zemin hazırlamak için çeşitli şehirlere dostlar gönderdi. Kendisi de Irak'a ordu çıkarmak için harekete geçti. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin girişimlerinden haberdar olunca ilk önce birkaç defa Muaviye'yi uyardı. Sonra Muaviye'ye karşı koymak için büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Muaviye, İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşmadan önce hileye başvurdu. Muaviye, İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusunu ruhi açıdan tazir etmek için bir taraftan yalan yere İmam Aleyhisselam'la barış yapma isteğini dillere saldı. Diğer taraftan da büyük bir para ve makam vaatleriyle İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaranları arasında hiyanete başvuranlar da oldu. İmam Hasan'ın çadırına saldırıp onu çadırını parçaladılar. Abasını üzerinden kaptılar. Ayağının altındaki kilimi bile çekip çıkardılar ve kılıçla da bacağını yaraladılar. İmam Hasan Aleyhisselam ordusunu o şekil ve yaralıların da perişan bir vaziyette görünce Müslümanlar arasında bundan daha fazla ihtilaf çıkmaması ve Şiilerinin öldürülmemesi için bir takım şartlarla Muaviye'nin barış teklifini kabul etti. İbn-i Hallaka'nın naklettiğine göre barış anlaşması Hicri 41'in Rebiülevvel ayının 25'inde gerçekleşti. Barışın önemli şartları şunlardı. 1. Muaviye kendisini Emirül Mü'minin tanıtmayacaktır. 2. Hazreti Ali'ye lanet ve küfür okunmayacaktır. 3. Şiilerin canı, malı ve namusu emniyette olacaktır. 4. Şiilerden hak sahibinin hakkı kendilerine verilecektir. 5. Muaviye hiçbir kimseyi kendi yerine halife tayin etmeyecektir. Barış maddelerinde de görüldüğü gibi İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'yi kasıt tanıtmanın yanı sıra fitne ateşini de söndürdü. O günün İslam'ın toplumunu dağınıklık ve yok olmaktan kurtardı ve böylece Şiilerin hakkını korumuş oldu. Bu barışın en büyük faydalarından biri de hakkı batıldan ayırt etmekti. Ne hak batıl olarak tanındı ne de batıl hak olarak. İmam Hasan Aleyhisselam kendi ameliyle Muaviye'nin batıl bir mevzide durmuş olduğunu ve hilafetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin tertemiz vasilerinin hakkı olduğunu fakat hile ve zorbalıkla yöneticilik yapmak istemediklerini halka anlatmış oldu. Bu tavır Kerbela kıyamında da takip edildi. Barış anlaşması yapıldıktan sonra bir grup insanlar İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu önemli ve hikmetli işinin önemini anlayamadıklarından dolayı onu tenkit etmeye, ona iftirada bulunmaya ve ağır laflar etmeye başladılar. İmam Aleyhisselam onların cevabında şöyle buyurdular. Acaba ben Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan hüccesi değil miyim? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ve kardeşim hakkında Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de imamdırlar diye buyurmamış mıdır? Eğer ben bu işi yapmaz olsaydım, yeryüzünde Şiilerimizden bir kişi dahi kalmazdı, hepsi öldürülürdü. İmam Hasan Aleyhisselam, zahiri hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra Kufe'yi terk edip Medine'ye döndü. Orada İslami ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu. Ama Muaviye kendi hilelerinden vazgeçmedi. Daha işinin başında barış maddelerini ayak altına aldı. Muaviye, hilafetin kendi ailesinde sürekli kalmasından emin olmak için İmam Hasan'ı öldürmeyi kararlaştırdı. Şeytanı planını uygulamak için 4 defa İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. Muaviye son defasında İmam Aleyhisselam'ın eşi olan Eşas kızı Cade'nin vasıtasıyla çok tesirli bir zehirle İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. İmam Aleyhisselam o kalleşçe amelin neticesinde mide kanamasına duçar oldu. Rengi değişti ve o halde şöyle buyurdu. Birkaç kez beni zehirlediler ama bu dördüncüsü kadar azı görmedim. Cünade şöyle diyor. İmam Aleyhisselam'ın vefat etmesine sebep olan o hastalığında onun huzuruna vardım. Önünde bir leğen gördüm. Muaviye'nin ona içirdiği zehir neticesinde ağzından gelen kan fıhtılarını o leğenin içerisine atıyordu. İmam Hasan'a "Ey Mevlam, neden kendini tedavi etmiyorsun?" dediğimde buyurdular ki "Ölümü ne ile tedavi edeyim?" Bu sözü duyunca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedim. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 50. yılında 40 yıl yaşında o zehir neticesinde şehadete erişti. İmam Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesini cenaze namazı merasiminden sonra Resulullah'ın kabrini ziyaret etmesi ve orada defnedilmesi için oraya doğru götürdüler. Salebet bin Malik şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini teşhi edenler o kadar çoktu ki bir iğne atsaydın yere düşmezdi. Beni Ümeyye bu olaydan haberdar olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin ciğerparesini teşhi edeceklerine ve onun mübarek naaşına saygı duyacaklarına, onun dedesinin yanında defnedilmesine mani oldular. Ayşe de bir katıra binerek onları destekledi. İbn-i Şehraşuk da şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini ok yağmuruna tuttular. Bu oklardan 70 tanesi İmam Aleyhisselam'ın cenazesine isabet etti. Sonradan bu okları onun bedeninden çıkardılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'ın vasiyeti üzerine Beni Ümeyye ile savaşmaktan kaçındı. Daha sonra İmam Aleyhisselam'ın cenazesini Baki mezarlığına götürüp orada defnetti. İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet gününün tarihi hakkında ihtilaf vardır. Şeyh Mufid, Tef'emi, İmam Hasan Aleyhisselam'ın Sefer ayının 7'sinde şehadete eriştiğini yazıyorlar. Şeyh Abbas Kummi, Kurretül Basire Risalesinde bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i Şahraşuk da Sefer ayının 28. gününü İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet günü bilmektedir. Şeyh Kuleyni ve Hazzaz-ı Kummi de İmam Hasan Aleyhisselam'ın Sefer ayının sonlarında şehit olduğunu söylüyorlar. İmam Hasan Aleyhisselam'ın 13, 15 veya 16 çocuğu olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır. İmam Bakır Aleyhisselam'ın annesi olan Fatıma, amcaları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehadete erişen Kasım, Abdullah ve Amr. Evet, İmam Hasan Aleyhisselam'ın siyerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuh.
Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Mustafa Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alemi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hilal Cenan bahçesinden geliyor. Uyanık olun, Ramazan ayı geldi. Bu ayın ilk gecesi ayın peşinden gitme. Bu ayın ayı gece yarısından geliyor.
Evet, ihsan sofrasının başında oturanlara selam olsun. Mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaşmak üzereyiz. Bize şimdiye kadar oruç tutma ve ibadet etme gücünü inayet eden Yüce Allah'a hamdolsun. Hepimiz Allah'tan gücümüz yettiğince ona ibadet etmeyi niyaz ediyoruz. İster cismi, ister mali gücümüz olsun fark etmez. Allah Resulü'nün sevgili torunu, İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselam'ın Mesud veladeti bahanesiyle ikram günü olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının ortasında fukarayı ve muhtaç insanları unutmayalım. Ve Yüce Allah'ın bize inayet buyurduğu her şeyden onları da nasipsiz bırakmayalım.
Allah Resulü Şaban ayının son cuma günü insanlara hitaben bir hutbe okudu. Ve Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Size içinde Kadir gecesi denen ve bin geceden daha üstün olan bir ay geldi ki o ay Ramazan ayıdır. Bu ayda Allah için hayır bir amelde bulunursa mükafatı ilahi vaciplerden birini yapan kişinin mükafatı kadardır ve eğer bu ayda ilahi vaciplerden birini yapmışsa ilahi 70 vacibi yapan kişiye verilen mükafatla mükafatlandırılır.
Mübarek Ramazan ayının hikmet ve felsefelerinden biri, zenginlerin yoksul insanlarla eşitliği ve onların acılarını paylaşmasıdır. Oruç tutan Müslüman insan, mübarek Ramazan ayında çektiği açlık ve susuzlukla, kıyamet gününde çekilecek açlığı ve susuzluğu hatırlamanın yanında, bu dünyada da yoksulların ve fukaranın çektiği açlığı ve susuzluğu hatırlamış olur. Özellikle bu ayda fukaraya yardımcı olmanın sevabı diğer aylara kıyasla kat kat fazla olduğunu unutmaz. Bu yüzden mübarek Ramazan ayının bir adı da yardımlaşma anlamına gelen muvasat ayıdır. Muvasat sözcük anlamı ile başkalarına yardım etmek ve onları elimizde var olanla ortak etmektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabiriyle muvasat eşitlik anlamına musavvattan farklıdır. Muvasat mümin kardeşe tüm işlerde yardım ve eşlik etmektir. Eğer insan fikri, mali, fiziki ve benzeri yardımlar onun görevi olduğunu düşünürse bu muvasattır.
Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayında üzerine sık sık vurgu yapılan muvasat özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde oldukça önemlidir. Bilindiği üzere son dönemde koronavirüs salgını yüzünden birçok insan işini kaybetti ve yine bu salgın yüzünden birçok iş yeri kapandı ve sonuçta insanlar evlerini ve ailelerini geçindirmekte sıkıntı yaşamaya başladı. Gerçi birçok oruçlu Müslüman Ramazan ayını muvasat ayı ilan eden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ömürlerini muvasatla geçiren ehl-i beyt fertlerine uyarak bu konuya özel önem verdiği ve geçen sene yaptıkları gibi bu yılı da yardımlaşmalarıyla dünya halkına muvasat ve gönül birlikteliğinden en güzel örnekleri sunmaya başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında oruç ile ilgili birkaç hükmü gözden geçirmek istiyoruz. Oruç tutan insan ne zaman kasıtlı ve bilinçli olarak orucu bozan bir amelde bulunursa orucu bozulur. Ve eğer o amel kasıtlı değilse, örneğin ayağı kayarak suya batarsa veya unutkanlık yüzünden yemek yerse veya boğazına zorla bir şey dökülürse, ister vacip ister müstahap olsun orucu bozulmaz.
Eğer oruç tutan insan sehven orucu bozan bir şey yapar ve ardından orucu batıl olduğunu zannederek kasten orucu bozan bir amelde bulunursa orucu batıl olur. Yine eğer biri orucu açan veya bozan bir şey yapıp yapmadığında kuşku duyuyorsa, örneğin boğazına koyu toz kaçıp kaçmadığından veya ağzına su girip girmediğinden kuşkusu varsa orucu sahihtir ve bozulmamıştır. Şimdi umarız hepiniz oruç ahkamına uyarak bu ibadetinizin daha da makbul olmasına özen göstersiniz. Şimdi ise Ramazan ayında dua meselesiyle devam etmek istiyoruz.
Evet, başta mübarek Ramazan ayı olmak üzere kulluk halleri arasında en önemli hallerden biri, İslam peygamberinin de üzerine vurgu yaptığı uzun secde halidir. Aslında Allah'a secde etmenin ve kulluğun ifade edilmesinin ne kadar rahmet ve berekete vesile olduğunu ancak Allahu Teala ve evliyaları bilir. Biz de mutlaka bu mübarek ayda kulluğumuzu ifade etmek için uzun secde yapalım. Yüce Allah'a secde etmek için en uygun zamanlardan biri seher vaktinin huzurlu saatleridir. Yüce Allah peygamberini sürekli gece ibadetine ve münacaatına davet ederdi. Nitekim Müzemmil suresinde de şöyle buyurulmakta. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl. Gecenin yarısını kıl.
Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ela bi zikrillahi
Mübarek Ramazan ayında sahur vakti Yüce Allah'a ibadet etmek ve yalvarmak ve ilahi bereket sofrasının bereketlerinden bir pay almak için en güzel fırsatlardan biridir. Şimdi ise Ramazan ayının 15. gününün duasını birlikte dinleyelim.
Allahumma erzukni fihi ta'atel khashi'in ve şerah fihi sadri
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulu Lazım peygamberlerinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Firavun yardımcıları ve danışmanlarının tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyici mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa aleyhisselama hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik. Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey oldu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegane Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihiri öğreten büyünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraslama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları, arkalarında ise Firavun'un tam peçizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birdenbire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolla harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emriyle sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey sona erdi. Kullar özgürlüğüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarına hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu: "Benim halefim olarak kavmimin yanında kal. Onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme." Hazreti Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'raf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor: "Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? De bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız," dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağa tapmaya devam edeceğiz dediler. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin? Dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor. Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti. Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Böylece Harun suçsuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, Allah'ı anma ve onu zikretmektir. Namaz, insana derin bir huzur verir. Yüce Allah, Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyurur. Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu semavi hediyenin etki derecesi, insanın huşu derecesi ve kalbiyle Allah'a çıkma durumuna bağlıdır. Bu yüzden İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Tüm vücudunla namaz kıl. Çünkü ona kalbinle yaptığın kadar mükafatlandırılacaksın.
Evet, bugün kalbinin namaz sırasında ne denli bu ibadetle bütünleştiği hakkında konuşmak istiyoruz. Her bir ibadetin bir dışı bir de içi vardır. Namazın da bir dış görünüşü vardır ki namazın cismi ve vücudu gibidir. Ve bir de içi veya batını vardır ki bu da namazın ruhu gibidir. Bu ikilinin her birinin kendine özgü ahkamı ve adabı vardır. Öyle ki namaz bunları yerine getirdiğimiz takdirde doğru olur. Yani namazın görece hükümleri ve şartları yerine getirilmediği takdirde batıl sayıldığı gibi batını ile ilgili adabı yerine getirilmemesi de kabul görmemesine sebebiyet verir. Ve insanın namaz kılarken esas amacı olan Yüce Allah katına yakınlaşmasını engeller.
Namazla ilgili anlattıklarımız hakkında birçok rivayet söz konusudur. Hemen hemen hepsinde namazın kabul görme derecesinin ne kadar kalbimizle eda ettiğimize bağlı olduğunu ve ona göre mükafatlandırıldığını beyan eder. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanın kıldığı namazın yarısı, üçte biri, dörtte biri, veya beşte biri yükselir ve gerçekte kalbi ile okunan namaz yukarı gider. Gerçi namazı kalpten eda etmek namazın doğruluk şartı değildir. Yani kalbin katılmaması ile namaz batıl olmaz. Fıkhi veya şer'i açıdan bir sakıncası yoktur. Fakat bu tür bir namaz ruhsuz bir beden gibidir. Ve gerçek bir namaz kadar etkili olamaz.
Kuşkusuz namazın içten okunmuş olmasının bir şartı ve gelecekte namazın sırlarına ve sonuçlarına kavuşmanın tek yolu kalbimizle namaz okumamızdır. Eğer namaz kılan insan ne söylediğini ve kimin karşısında durduğunu biliyorsa ve eğer Allahu Ekber yüreğinin derinliklerinden yükseliyorsa o zaman dünya tüm cazibeleriyle onun gözünde küçülür ve değersiz olur. Peygamberlerin ve evliyaların namaza durdukları ve tekbir çektikleri sırada tüm vücutlarının sarsıldığı ve titremeye başladıkları rivayet edilir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle karşılık verilmiştir. Acaba kimin huzurunda durduğumuzu ve kime ibadet ettiğimizi biliyor musunuz?
Kuşkusuz Yüce Allah da namazı bu şekilde kılanlar için büyük mükafat belirlemiştir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar, o sırada zihni dünyevi her şeyden arınmış olursa Yüce Allah günahlarını bağışlar. Günahların bağışlanması demek, kalbin her türlü günahtan ve kirlilikten arınması demektir. Öyle ki insan yüreğinde ilahi rahmet nuru hisseder ve bu mükafat asla paha biçilmez bir mükafattır.
Tahran Radyosu.
Namazı kalbimizle okumak için namaz kılan insanın Yüce Allah'la konuştuğunu ve ona hamd ettiğini bilmesi gerekir. Bazen insan saatlerce yakınlarıyla oturup sohbet eder ve hiç yorulmaz ve rahatsızlık duymaz. Ama aynı kişi namaza durunca hemen halsizlik ve yorgunluk belirtileri görünmeye başlar. Bu durum, o kişinin kimin karşısında olduğunu ve kiminle konuştuğunu bilmemesinden kaynaklanır. Çünkü eğer farkına varırsa o hali mutlaka değişecektir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurur. Mümin bir kul namaza durunca Yüce Allah ona namazı sona erinceye dek rahmetle bakar ve ilahi rahmet gölgesi onun başından ta ufuklara kadar uzanır. Ey namaz kılan insan! Eğer sen kimin sana baktığını ve kiminle konuştuğunu anlasaydın, başka hiçbir şeye bakmaz ve yerini asla terk etmek istemezdin.
Namazda kalbin varlığının bir başka işareti de namaz sırasında okunan kelimelerin ve zikirlerin anlamını bilmektir. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar ve ne söylediğini anlarsa namazdan onunla Allah arasında herhangi bir günah kalmadan ayrılmış olur. Çünkü Allah onun tüm günahlarını bağışlamıştır. Bu merhalede kalp dile tabidir. Eğer namaz kılan insan bu durumu kendi içinde pekiştirir, sabit hale getirirse ve sürekli Allah'a yönelirse, o zaman tam iman ve yakin aşamasına gelir. Bu durumda dil kalbi izler. Yani kalp hakiki imana ulaştığı için dil kendiliğinden zikretmeye başlar.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin.
Mutlu ve sen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)